Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 8 Şehrivar 1400 Hicri Kameri, 21 Muharrem 1443 ve miladi 30 Ağustos 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın İrhan Özbekli ile Afganistan gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın Orta Asya'daki maceracılıkları ve kitabın konumu isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 669 kişi daha yaşamını yitirdi. General Sabahi Fert, İran hava sahasının entegre hava savunma ağı ile daha güvenli şekilde korunduğunu belirtti. İran Bilim Bakanı komşu ülkelerle bilim alanında işbirliğini güçlendirmesinin önemine vurgu yaptı. Irak'ın kuzeyinde bir Türk askeri daha hayatını kaybetti. Amerika'nın Kabil'deki İHA'lı saldırısında 12 kişi öldü. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Son 24 saatte 669 vatandaş da yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 669 kişinin de yaşamını yitirdi ve 33.780 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 107.151'e, vaka sayısı 4.960.744'e yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 7.886'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana dek iyileşen hasta sayısı 4.175.504'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade nükleer müzakerelere ilişkin Bundan sonra müzakereler yönetimin görüş birliğiyle yürütülecek dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Hatipzade, Bağdat zirvesi sırasında İran ve Suudi Arabistan heyetlerinin görüşüp görüşmediğine ilişkinde Suudi Arabistan konusunda daha önce Bağdat'ta yapılan müzakereler dışında yeni bir görüşme söz konusu değil dedi. İran Taliban yönetimini resmen tanıyacak mı sorusuna ise Hatipzade, Afganistan halkının yanında olduk ve olacağız. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında Afganistan'ın can, mal ve namusuna tüm gruplar tarafından saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Afganistan için kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan'ın gelecekteki hükümetinin sorumluluğu ve taahhütlerini yerine getirmesi ülkenin barış ve istikrarına katkı sağlayabilir. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını görmek istiyoruz. Ardından İran ve uluslararası toplum karar verecektir yanıtını verdi. Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretine dair, Emir Abdullahyan'ın Bağdat ziyareti başarılıydı ve iyi bir yansıması oldu. Ancak bazıları Suni gündemle bu verimli ziyarete gölge düşürmeye çalışabilirler ifadesini kullandı. Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma görüşmeleri hakkında Hatipzade şunları kaydetti. Viyana görüşmeleri yeni bir metne ulaşmak için değil, bu görüşmeler nükleer anlaşmanın Amerika tarafından uygulandığından emin olmak içindir. Amerika yönetimi test edilerek nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönerse, İran kesinlikle müzakere masasına oturmayı ve misilleme olarak attığı nükleer adımlarını askıya almayı kabul edecektir. Nükleer anlaşma görüşmelerinde teknik tartışmalar yapılıyor ve yeni bir metne ulaşmak söz konusu değil. Bundan sonra müzakereler yönetimin görüş birliğiyle yürütülecek ve bunun Dışişleri Bakanlığı'nın mı yoksa başka bir kurumun mu elinde olacağı yakında verilecek bir kararla netleşecek. Hatipzade, Bağdat'ın Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapma olasılığıyla ilgili olarak nükleer anlaşmanın arabuluculuğa ihtiyacı yoktur. Amerika ile Viyana'da veya başka bir yerde nükleer anlaşma hakkında doğrudan görüşmemiz yok dedi. Naftali Bennett Joe Biden görüşmesine dair Said Hatipzade şu açıklamalarda bulundu. İran'ın ulusal güvenliği konusunda kimseyle şakası yok ve bu konuda taviz vermeyiz. Son 50 yılda bölgemizde meydana gelen tüm terör, şiddet ve saldırı eylemlerinin kaynağı Siyonist rejimdir. Bunun gizli saklı olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın bölgedeki hegemonik yaklaşımını değiştirdiği takdirde dünyada meşru çıkarlara sahip olabileceği gerçeğine dikkat etmesi gerekir. Amerika bunu yaparsa bölge huzura kavuşur ve tüm bölge ve hatta kendisi için de iyi olur. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alireza Sabahifert, İran'ın hava sahasının her zamankinden daha güvenli bir şekilde entegre hava savunma ağıyla korunduğunu söyledi. İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alireza Sabahifert, Savunma Bakanlığı, Bilgi Tabanlı, Korum ve Araştırma Kuruluşlarındaki genç bilim adamlarının ve endüstri uzmanlarının çalışmalarını takdir ederken, silahlı kuvvetlerin, özellikle hava savunma kuvvetlerinin bu zalimce yaptırımlar dönemindeki gücü düşmanın artan komplolarının sonuç vermediğini göstermektedir, dedi. Tuğgeneral Sabahifert, İran hava sahası her zamankinden daha güvenli bir şekilde entegre hava savunma ağıyla korunuyor. Ülkenin hava sahasına yönelik herhangi bir saldırı kesinlikle hava savunma kuvvetleri tarafından ağır bir yanıtla karşılaşacaktır ifadelerinde bulundu.
İran İnsan Hakları Komitesi, Şehit Recai ve Şehit Bahuner'in şehit edilişleri yıldönümü ve terörle mücadele günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşam hakkının fahiş ihlaliyle küresel mücadele ve bu kötü olaya karşı ciddi ve ön alıcı tedbirlerin alınması için çağrıda bulundu. İran Yargı Erkin İnsan Hakları Komitesi yaptığı açıklamada menfaatçi, araç kullanıcı düşünceler ve yaklaşımlar ve hukuki, insani ve ahlaki yaklaşımların alt edilmesinin insanlık camiasının temel haklarının esas ihlal nedeni ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden kötü olay, terörizmin yayılmasına yol açan unsur olduğunu kaydetti. Açıklamada İran İnsan Hakları Komitesi, terörizm ile çifte standart, ayrımcılık ve siyasi yaklaşımlardan uzak bir şekilde mücadele edilmesine vurgu yapıldı.
İran Bilim Bakanı, komşu ülkelerle bilim alanında işbirliğinin güçlenmesinin önemine işaretle yeni dönemde bilim diplomasisine özel destek vereceklerini kaydetti. Bilim Bakanı Muhammed Ali Zulfikol, İran Matematik Konferansı'nın açılış merasiminde online olarak yaptığı konuşmada, dünya bilim atıf veri tabanı rakamlarına göre dünyada matematikte 63.776 makale yayınlandığını, bunlardan kayda değer kısmının İranlı bilim insanlarına ait olduğunu ifade etti. Bilim Bakanı sözlerinin devamında bilim diplomasisinin önemini işaretle yeni dönemde bilim diplomasisine özel destek verileceğini ve bilimde kaynak hale gelmek için gelecek sene bütçesinde özel bir mali kaynağın ayrılacağını belirtti.
Tokyo Paralimpik yarışmalarında atletizmde İran İslam Cumhuriyeti'ni temsil eden gülle atan sporcu Mehdi Evlat altın madalya kazandı. İranlı sporcu Evlat gülle atma ve 11 rekabetlerinde 43.14 metreyle Tokyo'da ilk sırada yer aldı. Böylece İran 2020 Tokyo Paralimpik yarışmalarında 5. altın madalyasını kazandı.
Tokyo Paralimpik yarışmalarında ağır siklette İranlı temsil eden Mansur Pormirzai, Ürdünlü rakibiyle yakın bir rekabette gümüş kazandı. Ağır siklette 246 kiloyu kaldıran İranlı para halterci Pormirzai gümüş madalya kazandı. İran'ı Irak ve Mısır takip etti. Bu barış branşta Ürdünlü sporcu Cemil Şebli 246 kiloyu kaldıramadı ancak ağırlığının İran'ın sporcu da az olduğu için altın kazandı. Bu rekabet öncesi kalp rahatsızlığından dolayı 2019 yılında hayatını kaybeden ve İran için paralimpik yarışmalarında dünya ve paralimpik rekoru kıran Siyamen Rahman hakkında bir VTR yayınlandı. Şimdiye kadar İran Tokyo Paralimpik yarışmalarında 5 altın, 4 gümüş ve 1 bronz kazanarak 16. sıraya yükselmiştir.
Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde bir Türk askeri daha yaşamını yitirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada dün Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde düzenlenen roketli saldırı sonucu ağır yaralanan İsmail Şibelek isimli bir Türk askeri hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki çatışmalarda 3 Türk askerinin yaralandığını duyurmuştu. Türkiye geçen 2 senede Irak'ın kuzeyinde Bağdat'ın eleştirilerine rağmen defalarca operasyon düzenlemiştir. Türkiye Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki operasyona devam edeceğini bildiriyor.
Düzen muhafızı başlığı altında uluslararası askeri polis yarışmaları İran polisi de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin katılımıyla Sırbistan'ın Kraljevo kentindeki Sırp Savaşçılar Meydanı'nda resmi olarak başladı. Sırbistan ilk kez bu uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapıyor ve Rusya Federasyonu'nun 2015 yılından bu yana düzenlediği uluslararası askeri oyunları düzenleyecek 11 ülkeden biridir. Aşırı törenine Sırp ordusu mensuplarının yanı sıra Rusya, Kazakistan, Kıbrıs, İran ve Katar'dan kolluk kuvvetleri de hazır bulundu. Belarus, Yunanistan, Mısır ve Macaristan'dan temsilciler de gözlemci olarak katıldı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Tatiana Shotsova, Sırbistan'ın Krajov kentinde düzenlenen uluslararası yarışmanın aşırı törenini de yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın bu yıl 34 uluslararası askeri oyundan birine ev sahipliği yapmaktan gurur duyması çok boyutludur. Bu yarışmalar giderek daha zor ve çekici hale geliyor ve katılan takımların sayısı da artıyor dedi. Sırbistan Savunma Bakanı törende yaptığı açıklamada bugün uluslararası askeri oyunlar 42 ordunun toplam 34 kara, su, hava ve kara disiplinlerinde yarışlı bir yarışmadır. Düzen muhafızlarında askeri polis birimleri için bir yarışma düzenlemekten gurur duyuyoruz diye konuştu.
Türkiye İçişleri Bakanı Eren 13 Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında PKK mensubu 4 kişinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Eren 13 Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birlikleri ile operasyon düzenlendi. Açıklamaya göre jandarma silahlı insansız hava aracının da kullanıldığı operasyonda silahlı 4 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Amerika'nın Afganistan'ın başkenti Kabil'de tartışmalı İHA'lı saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti. El Cezire televizyon kanalının haberine göre Amerika'nın dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerinden 6'sı çocuk olduğu bildirildi. Amerikan dün yaptığı açıklamada ise Kabil Havalimanı yakınlarında IŞİD dilleri taşıyan bir araca roketli saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü. Oysa bu roketler Kabil'de bir eve isabet etmiştir. Taliban bugün gösterdiği tepkide ise Amerikalıların dünkü saldırısını yasa dışı olarak nitelediler. Bu arada Afganistan'daki kaos devam ederken Amerikan basınında çıkan bir haberde Amerika'nın Taliban'ın yaptığı isterseniz Kabil'i siz koruyun teklifini reddettiği iddia edildi. Amerika böylelikle Kabil'i Taliban'a kendi elleriyle bırakmış oldu. Öte yandan Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre ise Amerikan asker liderleriyle Taliban'ın iki numarası aynı zamanda da siyasi lideri Molla Abdulgani birader arasında Katar'ın başkenti Doha'da bir görüşme gerçekleştirildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie de görüşmede yer aldı. Konuyla ilgili Washington Post'a bilgi veren Amerikalı yetkilinin iddiasına göre birader Amerika'ya iki farklı seçenek sunmuştur. Birader toplantıda ya Kabil'in güvenliğini siz alın ya da bunu bizim yapmamıza izin verin ifadesini kullandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Havalimanı ile ilgili bir uygun durum ve şartlar oluşur, talep gelirse değerlendirmeye hazırız dedi. Türk medyasına göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Kabil Havalimanı'nın işletilmesine yönelik basına yaptığı açıklamada Türkiye ve Afganistan arasındaki tarihi bağlara vurgu yaptı. İki ülke arasında yüzyıllara dayanan tarihi geçmiş ve ortak kültürlere değerlerin bulunduğunu dile getiren Akar şunları kaydetti. Son 20 yıldır da Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı görevlerle Afganların güven, huzur, refah içinde yaşamasını arzu ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin insanlarının güven, refah içinde olmasını istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Şu anda da oradaki durumu, son gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Eğer bizim için uygun şartlar, durumlar oluşursa, Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz. Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu da değerlendirmeye hazırız.
Irak güçlerinin Kerkük'te terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlendiği bir operasyonda birkaç IŞİD elebaşının etkisiz hale getirildiği açıklandı. Savunma Bakanlığı, Kerkük'teki operasyonda IŞİD'in tehlikeli bir üyesinin de yakalandığını duyurdu. Somerya News'un haberine göre Irak ordusunun ülkenin farklı yerlerinde teröristlere karşı operasyonları hala sürüyor. Irak güçleri Kerkük'te terör örgütü IŞİD'e karşı yeni operasyon düzenledi. Operasyonda birkaç IŞİD elebaşının Irak güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bunun yanı sıra Irak güvenlik güçleri dün düzenlediği bir operasyonda ise terör örgütü IŞİD'in Salahaddin'in farklı bölgelerine sızma çabasını başarısız koymuştu. Öte yandan Kerkük'ün güneyinde meydana gelen patlama sonucu bir kişi ölürken 10 kişi ise yaralandı.
Dera el Balad mahallesi çevresinde konuşlanan Suriye Arap ordusu birlikleri, teröristlerin yerleşim bölgelerine ve ordu karakollarına yönelik saldırılarına yanıt verdi. Sana muhabiri terör gruplarının barışçıl çözüm çabalarını sekteye uğratmak ve canlı kalkan olarak ellerinde tuttukları insanların kaderi üzerindeki terör kontrolünü sona erdirmek amacıyla son zamanlarda saldırılarını roket ve havan mermileriyle artırdığını belirtti. Suriye birlikleri ayrıca Dera el Benet mahallesini kuşatma altına alarak teröristlerden mahalleyi temizlemeye çalışıyorlar.
Ve son haberimiz, haber kaynakları Mağrib vilayetinde Yemen ordusu ve halk güçleri ile Suudi koalisyon güçleri arasında çatışmaların şiddet kazandığını bildiriyor. Yemen ordusu ve halk güçleri Mağrib'in Sahin el-Cen kampında Suudi güçlerine hedef aldılar. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Hamis el-Maşid kampına Yemenli güçleri ihalı saldırıda düzenlendi. Yemen birlikleri Mağrib vilayetinde birkaç cephede geniş çaplı operasyonlar da düzenlemişlerdir. Haberde ayrıca bu cephelerde ağır silahlarla şiddetli çatışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Suudi koalisyon güçleri geçen saatlerde Mağrib'in Servah bölgesinde muhtelif noktalara da hedef aldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizin sonuna geldik.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Bağdat Zirvesi'nin önemli noktaları başlığı altında. Günübirlik Bağdat Zirvesi Fransa, İran, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 9 ülkenin katılımıyla 28 Ağustos tarihinde düzenlendi. Bu zirve hakkında üzerinde durulması ve irdelenmesi gereken birkaç önemli nokta ve konu bulunmaktadır. Birincisi, bu zirve ekonomik yardım ve yatırım cezbetmek amacıyla Bağdat'ta düzenlendi. Ancak Bağdat zirvesinde bu hedefin tahakkuk bulduğu düşünülemez. Çünkü katılımcılar bu bağlamda herhangi bir açıklamada bulunmadılar ve herhangi bir söz vermediler. Zirvenin ardından bazı Iraklı uzmanlar ise bu toplantının ülke için ekonomik kazanımları olmayacağını da dile getirdiler. İkincisi ise bu zirvenin en önemli amacının Başbakan Mustafa el-Kazimi'nin güç gösterisi yapmak için olduğu da düşünülüyor. Mustafa el-Kazimi, Irak içinde kendisine desteği artırmak için yoğun çaba sarf ederek Ekim seçimlerinden sonra yeniden başbakan olmaya çalışıyor. Bilindiği üzere Bağdat Zirvesi, Irak'taki genel seçimlere 40 gün kala düzenlenmiştir. El-Kazimi, bu zirve vesilesiyle başka ülkeler tarafından desteklendiğini göstermeye çalıştı. Aslında Bağdat Zirvesi, el-Kazimi'nin siyasi prestijini de güçlendirme doğrultusundaydı. Üçüncüsü ise Bağdat Zirvesi, Irak'ın kendi bölgesel rolünü yeniden canlandırmak ve güçlendirmek niyetinde olduğunu da gösteriyor. Bu zirve ve diğer benzeri toplantılar ise, Irak'tan bölgesel gerilim ve anlaşmazlıkları azaltmaya çalışan ve ülkelerin arasını bulan bir ülke olduğu görüntüsü vermektedir.
Öte yandan Bağdat Zirvesi çerçevesinde Katar Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve de Mısır ve Katar Emiri birbirleriyle kendi aralarında bir takım anlaşmazlıklara rağmen görüştüler. El-Kazimi bu tür toplantılara ev sahipliği yapmak suretiyle Irak'ı bölgesel diyalog merkezi haline getirmeye çalışıyor. Bu doğrultuda tüm katılımcılar Irak'ın girişimini takdir ettiler. Dördüncüsü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bağdat zirvesine katılmasıyla ilgilidir. Macron, Bağdat zirvesine katılan tek Batılı yetkiliydi. Macron'un zirveye katılması, Paris'in Batı Asya bölgesindeki rolü ve konumunu yeniden canlandırmaya çalıştığını gösteriyor. Macron geçtiğimiz yılda Beyrut patlamasının ardından iki kez Lübnan'a gelerek Lübnan krizinin hafifletilmesi için plan bile sundu. Beşinci konu ise Bağdat zirvesine katılan tarafların bölge ülkelerini birbirine daha fazla güvenip diyalog yoluyla anlaşmazlıkları hafifletmelerine ilişkin yaptıkları vurgu ile ilgilidir. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suriye'nin davet edilmesinin anlaşmazlığa yol açtığı ve zirveye katılan bazı ülkelerin Suriye'nin katılmasına karşı oldukları için davetin yapılmadığını ifade ederken, Arap Birliği Genel Sekreteri ise Bağdat zirvesi ve bu gibi toplantıların Batı Asya'da bölgeselciliği güçlendirebileceğini ve bunun önemli bir konu olduğunu kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Bağdat zirvesindeki konuşmasında ve katılımcı ülkelerin yetkilileri ile görüşmelerinde yaptığı açıklamalarında bölge ülkelerinin katılımıyla bölge sorunlarının çözüme kavuşturulması ve Müslüman ve bölge ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaparak yabancı ülkelerin varlığının bölgede barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlamadığını ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Afganistan'da yeni hükümetin kuruluşu için geri sayım başlığı altında. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Afganistan'da yeni hükümetin gelecek iki hafta içinde kurulacağını duyurdu. Taliban sözcüsü bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerikan güçlerinin Afganistan'dan tahliye operasyonunun son bulması yaklaşırken bu grubun ülkede yeni hükümeti kurmak için hazırlık yapmakta olduğunu duyurdu. Mücahit, Afganistan'da yeni hükümetin kurulması ile milli para birimindeki değer düşüşü ve ekonomideki kargaşalığın da son bulacağını belirtti. Taliban güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirdikten sonra ülkede yeni hükümetin nasıl kurulacağına dair kamuoyu ve Afganistan'daki siyasi gruplar ve hatta diğer ülkeler ve bölgesel ve uluslararası örgütler için soru işaretleri oluşturmaya başladı. 15 Ağustos Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetinin Taliban tarafından düşürülmesinden sonra bu grup ülkede kapsayıcı bir hükümet kurmak için çaba sarf ettiğini açıklarken ancak bunun ayrıntıları hakkında ise bir detay vermedi. Afganistan'da halk, siyasi mezhebi ve etnik gruplar için Taliban'ın nasıl kapsayıcı hükümet kuracağı netleşmiş değildir. Taliban, Afganistan'da tüm etnik grupların katılımı ile kapsayıcı hükümet kuracağı sözünü de verirken, geçtiğimiz hafta grubun üst düzey 3 üyesi Maliye Bakanlığı, İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Geçici İşleşir Bakanlığı'na atandı.
Taliban'ın Afganistan'daki siyasi, etnik ve mezhebi grupların liderleri ve şahsiyetleri ile siyasi konsey oturumları düzenlemesi hakkında henüz resmi veya gayri resmi bir haber yayınlanmış değil. Taliban'ın tüm grupların katılımıyla ülkede yeni hükümet kuracağına dair sözünü ihlal edebileceği ve sonunda Afganistan'da tüm üyeleri Taliban mensubu olabilecek hükümetin kurulabileceği noktasında bir takım endişeler mevcuttur. Özellikle de Taliban sözcüsünün gelecek iki hafta zarfında yeni hükümetin kurulacağına dair sözlerine bakıldığında, bu hükümette diğer grupların yer almama olasılığı hakkında endişeler daha da artıyor. Taliban sözcüsünün Kabil'de Eşref Gani hükümeti düşürüldükten sonra düzenlediği basın toplantısında, bu grubun görüş ve yaklaşımlarının değiştiği ve farklı düşünce ve eğilim sahibi grupların katılımıyla yeni hükümeti kuracağına dair açıklamada bulunmasına rağmen, Afganistan halkı ve kavmiyetleri Taliban'ın geçmişten ders alarak tüm grupları ülkenin siyasi geleceğinde rol alabilecek yolda adım atmasını bekliyor. Çeşitli ülkelerden gelen açıklamalar ise uluslararası camianın sadece Taliban'ın rol ifa edeceği, yeni hükümetin kurulmasını kabul etmeyeceğini gösteriyor. Böyle olursa bu grup uluslararası arenada izole edilecektir. Sonuç itibariyle Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirip Eşref Gani hükümetini düşüren Taliban'ın üst düzey yetkileri, ülkede yeni hükümeti kurma noktasında kendi stratejisini şeffaflaştırmayı gündemine alması ve muhtelif gruplar ve kesimler Taliban liderlerinden şunu belirlemelerini bekliyor ki, acaba Taliban dışı tüm düşünceleri gerçek anlamda katılımıyla yeni hükümeti kuracak mı? Yoksa sadece kendi mensupları ve adamları ve de grubun düşünceleri doğrultusunda hareket edenleri mi hükümete alacak? Bunları bekleyip görmek gerek. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Amerika'nın 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak dedi. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan CBS kanalına verdiği röportajda Amerika'nın 1 Eylül'den sonra Afganistan'daki büyükelçiliğinin kapatılacağını söyledi ve 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i Taliban'ın kuşatmasıyla ülkedeki yabancı güçlerin tahliyesi için 31 Ağustos'a kadar süre verildiğini açıkladı. Değerli dinleyiciler, Afganistan'la ilgili son haberler bu yönde. Amerika tamamen kendi varlığını Afganistan'dan çekmek istiyor. Biz de bu yöndeki haberleri ve Afganistan gelişmeleri konusu etrafında uzman konuğumuz, avukat ve siyasi analist Sayın Mirhan Özbekli'nin görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Özbekli, öncelikle hoş geldiniz diyoruz ve ilk soru olarak geçtiğimiz günlerde Afganistan kaynaklı gelişmeler gündemin ana maddelerini oluşturdu malumunuz. Türkiye'nin de bir takım kaygılar söz konusuydu. Son olarak Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık ilave bir mülteci yükünü kaldırması söz konusu değil dedi. Bu gelişmeleri Türkiye açısından ve bölgemiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
Şüphesiz son dönemlerde Afganistan'da çok ciddi gelişmelerin olduğu açıktır. Bu gelişmelerin nereye varılacağı ve beraberinde çok ciddi sorunların getirileceğiyle ilgili çok ciddi endişeler var. Bu açıdan bu olay Türkiye, İran ve Afganistan üçgeninde değerlendirildiğinde bu olumsuz, daha doğrusu bu gelişmeler eğer çok olumsuz bir sonuca evrilir, varılırsa muhtemelen en çok İran ve Türkiye bu gelişmelerden etkilenecektir. Bugün Orta Doğu'da sanırım İran ve Türkiye en çok mülteci barındıran iki ülke. Mülteci bir ülke için en çok ekonomik açıdan ciddi sorunlar oluşturmakta. Şüphe yok ki Afganistan'daki gelişmeler muhtemelen en çok da mülteci sorununu daha çok İran ve Türkiye'nin gündemine getirecekti de özellikle de Türkiye'nin Avrupa'ya yakın oluşu ve yüzünün de Avrupa'ya açık olmasından kaynaklı daha çok mültecinin ilgisini çekmektedir. Çünkü Türkiye'ye gelen herhangi bir birey buradan Avrupa'ya muhtemelen geçmeyi düşündüğü için Türkiye'yi daha çok tercih etmektedir. Ayrıca muhtemelen Türkiye'de çok zor şartlar altında da olsa da mültecilerin Türkiye'de daha rahat iş bulabilme imkanlarının olabileceği görüşü de özellikle Afganlıların Türkiye'ye yönelmelerine neden olmaktadır. Bu mülteci sorunu özellikle Türkiye'yi ve Türkiye'nin ekonomisini, hatta Türkiye'nin iç siyasetini, Türkiye'deki iş dengelerinin ciddi anlamda etkilediği ortada. Çünkü Türkiye'de bir kısım siyasi partiler özellikle dışarıdan gelen mültecilerin Türkiye'ye kabulü konusunda ciddi itirazları bulunmaktadır. Bu iktidarı ciddi anlamda zorlamakta ve aynı zamanda Türkiye'de beraberinde bir işsizlik sorunu da ortaya çıkarmakta. Zaten Türkiye'de daha önce ciddi bir işsizlik sorunu vardı. Bu pandemiden ve küresel bazı gelişmelerden dolayı da zaten bu anlamdaki problemlerin daha da artacağı ortadadır. Yine Türkiye'de iç siyaset açısından Türkiye'de malumunuz Türk Milliyetçi Partilerin bu konuyu kaşıdığı ve iktidarı zora soktuğu da ortadadır. Hatta CHP'nin bile bu konuda çok ciddi tepki ve tavır aldığı ortada. Malumunuz CHP Türkiye'de biraz sol ve daha çok milliyetçi bir dünya görüşüne doğru evrildiği de ortada. Daha doğrusu önceden de muhtemelen öyleydi ama şimdi daha belirgin bir şekilde bu olaya bakışını ortaya koymaktadır. O açıdan kısacası Afgan mülteci sorunu başta olmak üzere İran'ı, Türkiye'yi ciddi anlamda etkilemekte ama özel olarak da Türkiye'yi daha çok etkilediğini görmekteyiz. Bu hata önümüzde Türkiye'de yapılacak seçimleri bile etkileme ihtimali de söz konusudur. Çünkü Türkiye'de hızla gelişen bir Türk milliyetçi akımı var. Ve önceden de var olan bu bakış açısı, bu görüş bu tür hadiselerle de beslenmekte ve Türkiye'deki iç barışı ve iç dengeleri de ciddi anlamda etkilemektedir. Bu açıdan barışa kavuşmuş bir Afganistan, savaşın olmadığı bir Afganistan, başta Afganistan ve Afgan halkın açısından olumlu gelişmeler doğuracaktır. Bu aynı zamanda ciddi anlamda İran, Türkiye ve Pakistan'ı da rahatlatacaktır. Umarım ki böyle bir sonuca ulaşılacaktır.
Tahran Radyosu.
Büyük güçlerin Çin ve Rusya gibi ülkelerin Taliban ile ilgili görüşünü, özellikle bu örgütün meşruiyeti hakkında nasıl buluyorsunuz efendim?
Şimdi gelişmiş toplumlarda demokrasinin hayata geçtiği, insan haklarının hayata geçtiği ülkelerde farklı bireylerin, farklı toplulukların bir arada yaşaması gerektiği yönünde ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Ama maalesef Orta Doğu'da bu anlamda farklı görüşlerin bir arada yaşanması halen ciddi problem olarak durmaktadır. Afganistan'da kendim hatırlıyorum, 78'den beri ciddi çalkantıların ve iç çatışmaların, Rusya ve Amerikan gibi dış güçlerin işgaline karşı ciddi mücadeleler verildi. Ama maalesef bugüne kadar Afgan halklarını barışa ve huzura götürecek bir sonuca ulaşılmadı. Özellikle çeşitli dış güçlerin çıkarları, hatta iç güçlerin çıkarları da bu savaşın uzun süre yaşanmasında şüphe yok ki ciddi bir katkısı olmuştur. Ve bu beraberinde birçok problemi getirmiştir. Ama kanaatim şu, biz özellikle Türkiye ve Türkiye Kürdistan'da da bunun sıkıntılarını çoğu zaman yaşadık. Şöyle bir sonuca ulaştığımızı düşünüyorum. Evet, dünyanın herhangi bir yerinde, yani başta Afganistan'da olmak üzere bütün ulusları, bütün toplulukları görüşünü ve ihtiyaçlarının karşılayacak bir hükümetin, bir sistemin kurulması elzemdir. Eğer biz huzur ve barış istiyorsak, herhangi bir ülkedeki bütün ulusların, bütün toplulukların ihtiyaçlarına cevap verecek bir toplu, bir hükümetin oluşturulması lazım. Afganistan'da bütün ulusların ve toplulukların, toplulukları kapsayacak bir hükümetin oluşması gerekmekte ama bu şu anda mümkün gözükmemekte. Taliban'ın da muhtemelen beslendiği kaynak, ilişki içerisinde olduğu ülkelerde buna çok da izin vermiyorlar. Ama Taliban eğer Afganistan'da uzun süre iktidarda kalmak istiyor ve özellikle de ülkeye bir nebze de olsa barış ve huzurun gelmesini istiyorsa, bütün ulusların, bütün toplulukların, bütün görüşlerin bir arada yaşayabileceği ve temsil edileceği bir hükümet sistemi, bir sistemi Afganistan'da, Kabil'de kurması gerekmektedir. Bu açıdan olay değerlendirildiğinde artık dünyanın süper güçleri ya da dünya ekonomisinde ve siyasetinde ciddi rolleri olan devletler kendi ekonomik, hatta bir kısım siyasi çıkarları doğrultusunda herhangi bir ülkedeki gelişme, darbe, iktidar değişimini çok rahatlıkla destekliyor ve hatta var olan durumla o toplumun zararına olacak şekilde ilişkiyi geliştiriyor. Ama Afganistan'da görünen şey şudur. Afganistan'daki yeraltı, yerüstü kaynakları, özellikle ticaret yollarının kavşağında oluşu, hatta bu ülkedeki problemlerin komşu ülkelere sıçraması ya da oradaki iş siyaseti dedi etkileyebilme durumun dikkate alınarak Çin ve Rusya birkaç gün önce Kabil'de iktidarı ele geçiren Taliban'la diyalog kurmak istiyor ve Taliban'ın kuracağı bir hükümeti de tanıma yönünde adım atacağını belirtmektedir. Şüphe yok ki Amerika'nın da bu iktidar değişini görünürde desteklemiyorsa da perde arkasında destekleyeceği yönünde ciddi belirtiler var. Bütün bunlar Taliban'ın kuracağı bir yönetimin Taliban'ın kuracağı sisteme meşruiyet kazandıracaktır. Şüphe yok ki herhangi bir ülkede iktidarını zorla değiştirilmesi asla o toplumun çıkarına, o ülke halklarının çıkarına değildir. Ama şu anda Afganistan'da bu durumda bu durumu ortaya koyan veriler vardır. Bu açıdan bu iki ülkenin Taliban'la geliştireceği diyalog ve ilişki bu grubun kuracağı hükümeti tanıması yönünde ciddi bir adım olarak değerlendirilecektir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Mirhan Özbekli ile konuştuk. Afganistan gelişmeleri konusunda Sayın Özbekli ile yaptığımız röportajın birinci bölümünü bugün sizlerle paylaştık. Yarın sohbetimize kaldığımız yerden iki soruyla devam edeceğiz ve son bölümünü sizlerle paylaşacağız. Bugünkü röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Filistin'e yara kaynaklanan Korsan İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinin merkezi ve doğusunda bazı hedeflere saldırdığını duyurması, Savunma Eski Bakanı General Emir Hatemi'nin İran yapımı İHA'ların dünyanın birçok ülkesinden yoğun ilgi gördüğünü vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Irak Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr'ın Bağdat zirvesi hakkında değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, Bağdat Konferansı'nın Irak'ın bölgedeki öneminin göstergesi olduğunu vurguladı. İrib'in bildirdiğine göre Irak Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu olayın en güzel boyutu Irak'ın bölgesel ve uluslararası arenada siyasi açılımı ve Arap ülkelerin bunu sıcak karşılamasıydı diye kaydetti. Sadr açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Bu toplantıya Irak'ın ev sahipliği yapması ekonomik ve güvenlik açıdan önemli olan bir esneklikti ve açıkça Irak'ın bölgesel önemini göstermektedir. Irak konferansı siyasi bir toplantı olmaktan ziyade kardeşçe bir toplantıydı. Bu yüzden düşman söylem veya eylemde bu toplantının önemini yok etmeyi başaramayacaktır. Bilindiği gibi Irak konferansı cumartesi günü Mısır, İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Türkiye ve Fransa olmak üzere 9 ülkenin katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlendi.
İtilat gazetesinde Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakire'nin Amerika terör devletinin 20 yıl işgalin ardından Afganistan'dan zillet içinde çekildiğini vurgulaması, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikasını sürdürmesi gibi haberleri yer verilirken, Horasan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın direniş hareketlerinden Asa-ebi Ehlihak hareketi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat konferansındaki tutumunu sıcak karşıladıklarını duyurdu. Irak medyasının bildirdiğine göre Asa-ebi Ehlihak hareketi siyasi büro sorumlusu Salim El-İbadi, pazar günü yaptığı açıklamada Bağdat konferansında Amerikalı askerlerin Irak'tan ihraç edilmesi dosyasına değinen tek ülkenin İran olduğunu vurguladı. Asa-ebi Ehlihak Hareketi Siyasi Büro Sorumlusu El-İbadi açıklamasının devamında Bağdat toplantısının protokol gereği bir toplantı olduğu, Irak ve bölge için gerçekçi bir çözüm yolu sunmadığını belirtti. El-İbadi, Irak'a destekten söz eden konferansa katılan bazı ülkelerin bizzat kendilerinin Irak'ı hedef alan terörizmin asıl hamisi olduğunu kaydederken, Bağdat toplantısında Türkiye'nin Irak topraklarına yönelik tecavüzlerinden söz edilmediğini vurguladı.
Hemşeri gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hamas, İslami Direniş Hareketi Gazze yönüne kuşatmayı yoğunlaştırmanın ve bu şerit halkının insani krizini artırmanın tüm sonuçlarından Siyonist rejimi sorumlu tuttu. Hamas sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı açıklamada hareketin herkesin sorumluluklarını üstlenmeye ve işgalci rejime Gazze'deki acımasız kuşatmayı sona erdirmesi için baskı yapmaya çağırdığını belirtti. Berhum, işgalin Gazze'ye yönelik kuşatmasının devam etmesinin ve Gazze'deki insani krizin tırmanmasının tüm sonuçlarından Siyonist rejimi sorumlu tuttu. Bu durumun bölgede gergin ve patlamaya hazır atmosferi yaratmaya yol açacağını vurguladı. Merhum sözlerine şöyle devam etti. Gazze, Nablus, Cenin, Kudüs ve El Halil'deki işgal, kuşatma ve yerleşimler karşısında Filistin halkının ve asi gençlerin sebat ve direnişini selamlıyoruz. Fevzi Berhum, Filistin halkı özgür ve onurlu bir yaşam sürmedikçe hiçbir barış ve istikrarın sağlanamayacağını belirtti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın Afganistan yenilgisinin ardından Orta Asya'daki maceracılığı.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçması ve ardından bu ülkenin savaşsız bir şekilde çatışmalar olmadan Taliban'a geçmesi her zamandan daha fazla Amerika'nın bölgedeki siyasetlerini sorgulatmaya başlamıştır.
Biz de bu bağlamda sizlere özel program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Beyaz Saray makamlarının Orta Asya Cumhuriyetleri makamları ve liderleriyle istişareler yapmasından hareketle Amerika'nın Afganistan'a tekrar dönmek için askeri güçlerini geçici olarak Orta Asya Cumhuriyetlerinden birine yerleştirmek istediği aşikardı. Tabii ki Amerika'nın temel amacı kimi radikal dincileri ve tekfirci teröristleri, özellikle de Suriye'de yenilgiye uğramış IŞİD teröristlerini Orta Asya Cumhuriyetlerine taşımaktı. Ancak Orta Asya liderlerinin akıllı davranmasıyla batılı siyasetçilerin bölge düzeyindeki şom planları ve komploları boşa çıkarıldı.
Orta Asya liderleri tekrarlanan Amerikan taleplerine olumsuz yanıt vererek hegemonik ve emperyalist liderlere farkında olmadan zekalarını göstermişlerdir. Başka bir deyişle Orta Asya liderlerinin planlı bir Amerikan komplosu, özellikle aşırılıkçı ve tekfirci teröristlerin kontrollü bir şekilde transferi ve Fars Körfezi boyunca bazı gerici Arap rejimlerin desteklediği terör güçlerinin Orta Asya'ya taşınmasını engellemiştir.
Orta Asya liderleri ilk etapta Amerikalı yetkililerin vaatlerinin inandırıcı olmadığını fark etti. Beyaz Saray liderleri Afganistan'daki Cumhurbaşkanlığı döneminde her zaman bölgedeki Amerika komplolarının beyni olan ve Amerika ve Batı'nın en yakın müttefiklerinden Muhammed Eşref Gani'ye bile ihanet etti ve onu Amerika'ya bile kabul etmedi. Şimdi de Orta Asya ülkeleri Amerikan liderlerinin vaatlerine güven olmadığını açıkça gördü.
Son yıllarda Devrik Eşref Gani hükümeti Amerika'ya güvenerek ve bu ülkenin yetkililerinin ve güvenlik ve casusluk kurumlarının talimatlarını yerine getirirken Afganistan'ın mazlum halkına ağır talepleri dayatmak için büyük çaba sarf etti. Ayrıca yine Amerika Birleşik Devletleri bastırması ile Afganistan'ın komşuluğundaki bağımsız hükümetlere karşı hareket etti.
Tüm bu hizmetlere rağmen Amerika'nın bu eylemi bölge ülkelerinin Amerika'ya güvenemeyeceğini göstermiştir. Pek çok uzman ve analist Amerika'nın Afganistan'daki politikalarını eleştirdi ve bölge liderlerine emperyalist ve hegemon ülkelerden uzak durmalarını tavsiye etti. Örnek olarak Türkiye Vatan Partisi lideri ve tanınmış bir Türkiye'li siyasetçi olan Doğu Perinçek, Amerika emperyalizminin Afganistan'daki yanlış politikalarını eleştirdi ve Amerika'nın Afganistan'daki konumu Washington'un güvenilmez olduğunu bir kez daha kanıtladı diye vurgu yaptı.
Amerika ve müttefikleri 2001 yılında terörle mücadele, istikrar ve güvenliği sağlama bahanesiyle Afganistan'ı işgal etti. Afganistan'ın Amerika ve onun askeri kolu olan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO tarafından işgal edildiği yıllarda işgalciler 20 yıllık işgal süresince siyasi partiler ve örgütler ile etnik milisler arasında iç savaş ve çatışma çıkarmaya çalışarak dolaylı bir şekilde Afganistan ekonomisini yok ettiler.
İşin gerçeği, Amerika hükümeti Afganistan işgal etme vaatlerini yerine getirmedi. Sırf Afganistan'da güvensizliği, terörü ve artan narkotik üretimini artırmayı başardı. Aynı zamanda Amerika, Afganistan'daki 20 yıllık sürekli askeri varlığının ardından kuvvetlerini 11 Eylül 2021'e kadar Afganistan'dan çekeceğini de birdenbire aniden duyurdu ve büyük koordinasyon sorunlarına ve ciddi boşluklara yol açtı.
Afganistan'daki başarısız Amerikan yönetiminin taleplerinin ardından Washington yönetimi, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan işgalden bu yana Amerikan birlikleriyle çalışan 9 bin Afgan mülteciyi geçici olarak barındırmalarını istedi. Amerikan haber ajansı Bloomberg bu Amerikan talebini medya üzerinden duyuran kaynak olarak bir makalesinde şunları yazdı. Potansiyel Afgan mülteciler Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesinden sonra halkın ve Taliban militanlarının misillemeleriyle karşı karşıya kalacaklarından endişe duyuyorlar.
Bu Amerika medyası tarafından yayınlanan rapora göre Amerika özel vize başvurularının sayısı 18 bine yakın olmuştur. Ancak Afganistan'daki 9 bini gereken kayıt belgelerini hazırlamış ve sunmuştur. Böylece yaklaşık 9 bini aşkın kişi daha kayıt sürecine bile başlamamıştır.
Bu hususta Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Amerika ile çalışan Afgan mültecilerin hangi eyalete nakledileceği konusunda yorum yapmadı. Amerikalı diplomat şunları kaydetti. Afgan mülteciler ve aileleri Eylül ayında Amerika birliklerinin tamamen geri çekilmesinden önce Afganistan'ı terk etme fırsatına sahipler.
Tahran Radyosu.
Bu arada Amerika Kongresi'nin Amerika Dışişleri Bakanı'nın Afgan göçmenler için özel vize sayısını artırma önerisine karşı çıkması Amerika hükümetini Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan ile 9000 Afgan mülteciyi geçici olarak barındırmak için müzakere etmeye zorladı. Devrik Afgan Cumhurbaşkanı gibi Taliban korkusuyla ülkeden kaçmak zorunda kalmış görünen binlerce Afganlı şimdi de büyük bir sorun haline gelmiştir. Amerika birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi göz önüne alındığında Amerika'nın Amerika askerleriyle birlikte çalışan binlerce Afganla ne yapacaklarını hala bilmiyorlar.
Böyle bir ortamda yeni Afgan hükümetine olumsuz bakan Orta Asya liderleri, Afganistan'da tüm etnik ve dinlerin katılımıyla bir halk hükümetinin kurulmasına destek vermeye çalışıyorlar. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Afgan iç güçlerinin yeni hükümeti kurmaya hazır olduğunu destekleyen bir açıklama yaptı.
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları söyledi. Özbekistan, Afganistan'da Afganlar arası müzakereler çerçevesinde kapsamlı bir barış umuyor dedi. Özbek diplomasi kolu şu açıklamada bulundu. Afganistan'da yetki devri bir halk meclisi temelinde ve uluslararası hukukun genel kabul görmüş normlarına göre barışçıl bir şekilde gerçekleşmelidir.
Afganistan'ın diğer komşusu Tacikistan'da, Afganistan'da yeni bir hükümetin kurulması ile ilgili daha duyarlı tutumlar sergilemeye başladı. Tacik Devlet Başkanı İmamoğlu Rahman, Avrupalı taraflar ile yaptığı görüşmelerde şunları söyledi. Afganistan'ın en yakın komşusu olan Tacikistan'ın tüm Afgan halkının iradesini ve Tacikler, Hazaralar, Özbekler, Türkmenler ve diğer güçlü azınlıklar da dahil olmak üzere tüm azınlıkların geniş çaplı temsilini dikkate alması doğaldır. Aksi takdirde kurulan hükümet kabul görmeyecektir.
Aslında Tacikistan Devlet Başkanı yeni hükümetteki tüm etnik azınlıkların var olması halinde yeni Afganistan hükümetini tanımaya istekli olduğunu vurguladı. Diğer Orta Asya ülkelerinin liderleri de yeni Afgan hükümetine karşı benzer tutumlara sahiptir. Bu ülkeler bir yandan Taliban'ın taahhütlerinin ihlal edilmesinden endişe duyarken, diğer yandan Orta Asya'daki aşırılıkçı akımların tırmanmasından derin endişe duyuyorlar. Orta Asya hükümetlerinin endişeleri, Taliban liderliğindeki yeni Afgan yönetiminin birkaç kez Afganistan'ın komşularına geçmişte felaketler yaşatmasıdır. Şimdi de aynı felaketin tekrarlanması korkusu söz konusudur.
Bu arada Rusya'nın Orta Asya liderleri arasında farkındalık yaratmaktaki rolü de göz ardı edilmemelidir. Son aylarda Moskova yetkilileri Orta Asyalı yetkililerle istişare halinde Amerika'nın bölgedeki kötü niyetli girişimlerinin bazı gerçek yanlarını ifşa etmeye çalıştılar. Bu bağlamda Orta Asya konularındaki bazı uzmanlar bile Amerika'nın bu cumhuriyetler düzeyinde bir kriz yaratmadaki rolüne vurgu yaptılar.
Kazak siyasi uzman Turar Kerimov, Duşanbe ve Bişkek yetkililer arasındaki anlaşma eksikliğini ve Tacikistan ile Kırgızistan arasında devam eden sınır anlaşmazlığını Batı hükümetlerinin özellikle de Amerika'nın doğrudan ve dolaylı müdahalesine bağladı. Kazak siyaset uzmanı Tacik-Kırgız sınırında neden bir çatışma var diye analizini devam ettirdi. Nurar Kerimov, Amerika ve Orta Asya medyasını etkilemeye çalışıyor başlığı altında şu değerlendirmede de bulundu. Batı, kontrol edilebilir ağlar ve medya inşa etmektedir.
Bu önde gelen Kazak uzman, Moldova medyasında Batı etkisi deneyimine de atıfta bulunarak, Batılı hükümetlerin, özellikle de Amerika'nın, Moldova deneyimini Orta Asya Cumhuriyetlerini etkilemek için kullanmaya çalıştığını belirtti. Amerika İstihbarat ve Ajanlık Teşkilatlarının ve müttefiklerinin amansız çabaları hususunda özet olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse, Orta Asya Cumhuriyetlerinin öncelikle sınır bölgelerine sahip çıkması gerekiyor. Afganistan, Orta Asya Cumhuriyetleri ile olan sınır bölgelerindeki huzursuzluk ve çatışmalar, Amerika'nın askerlerinin Afganistan'dan çekmesinden sonra muhtemelen bölge ülkelerine yönelik yeni planları ve komplolar arasında yer almaktadır.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Afganistan yenilgisinin ardından Orta Asya'daki maceracılığı başlığı altında sunduğumuz özel sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parstoday.com sitesini takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin 28. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde efsaneler ve mitlerle ilgili konuşacağız.
Hikayelerin insanlar üzerindeki etkisi o kadar büyük ki birçok günlük hayat, tavır da davranışımız bu hikayeler çerçevesinde yorumlanabilirler. Hurafelerden kolektif tepkilere kadar psikolojik ve paraksolojik meseleler bir toplumun kültüründeki hikayeler ve efsaneler ile doğrudan ilişkilidir. Bu mitler ve hikayelerden bazıları yazılı miras olarak günümüze kadar gelmiştir. Sohbetimizin devamında bu husus üzerinde durmak istiyoruz.
Yeni Harry Potter sergisinin dünya turu 2022'de başlayacak ve ziyaretçilere bu büyülü dünyada olmanın ilginç bir deneyimini yaşatacak. Bu sergi, Harry Potter'ın popüler büyülü dünyasındaki mekanların yenilikçi bir bakışla yaratılmasını ve bu sergide kullanılan kostümleri ve sahne ekipmanlarını da içerecektir.
J.K. Rowling 1997 yılında Harry Potter sergisinin ilk kitabını yayınladı. Bu fantastik dizi eleştirmenlerin beğenisini kazandı ve izleyiciler arasında birçok hayran buldu. Serginin ilk film uyarlamasının yayınlandığı 2001 yılından bu yana popülaritesi her geçen gün arttı ve 10 yıl içerisinde Harry Potter dünyası bir medya imparatorluğu haline geldi. Bu eserlerin yapımcıları, kitap, film, video oyunları ve diğer ürünlerin satışından milyarlarca dolar kazandılar ve bu ekonomik başarı trendi hala devam etmektedir.
Harry Potter alışılmadık bir dünyada yaşayan gerçek dışı karakterlere sahip bir efsanedir. Ancak bazı eleştirmenler bu hikayenin okuyucularından çok şey öğrettiğine ve gerçek olmadığı için göz ardı edilemeyeceğine inanıyor. Harry Potter'ın dünyadaki ilk yazılı mit olmadığını hepimiz biliyoruz. Mitler ve efsaneler yazılı veya nesilden nesile aktarılmış olsa fark etmez. İnsan kültürünün değerli bir hazinesidir. Birkaç bölümde zaman tüneninden geçmiş ve şimdi elimizde olan en ünlü ve aynı zamanda en eski yazılı efsanelere göz atacağız.
Ölüm, yaratılış, tanrı ve benzeri konular her zaman insan aklını meşgul eden tartışmalar olmuştur. Bu konulara bilimsel bir gerekçe ve kaynak bulamayan ilk insanlar her zaman kendi hayal aleminde seyretmiş, fenomenlerin sebebini aramış, hikayeler ve masallar anlatmış ve bunları göğüsten göğüse aktarmıştır.
Bir efsane çevresel gerçekleri veya doğaüstü şeylere ifade etme girişimidir. İnsan farkında olmadığı olguları açıklarken doğaüstü yorumlara başvurmuştur. Başka bir deyişle insan doğa ile kendisi arasında manevi bir bakış yaratma çabası ile mitler yaratmıştır.
Mit genellikle doğal bir fenomeni veya eylemi, kurumu ve sosyal inancı çağrıştıran kurgusal bir hikaye anlamında kullanılan Latince ve Yunanca'da kullanılan mit kelimesinden gelir. Efsane ise geçmişin tarihi ve anekdotları, hikayeler, doğru olmayan sözler ve benzeri anlamına gelir. Bu kelime eski edebi metinlerde yukarıdaki anlamlardan birinde kullanılmış, böylece kelimenin farklı kombinasyonları yapılmıştır. Örneğin efsane yaratmak, efsane olmak ve bir efsaneyi bitirmek gibi ifadeler tarihte bolca göze çarpmaktadır. Bu nedenle kavramsal olarak mitler, derin gerçekleri içeren ve ölüm, yaşam, ilahi düşünceler ve varoluş gibi temel konularda toplu görüşleri ifade eden hikayelerdir.
Mitler ve efsaneler medeniyetlerin temelleridir. Nesilden nesile aktarılan hikayeler var. Mitler ve efsaneler modern insan dünyasının şekillenmesine yardımcı olmuştur. Ancak bunlar her zaman gerçeği bulmak için doğru kaynak sayılamaz. Sadece bir hikaye oldukları söylenmelidir. Gerçeği katmanlarında gerçeğin izlerini saklayan mitler ve efsaneler de vardır.
Tahran Radyosu.
Hikayenin garip yetenekleri vardır. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna hareket edebilir. Etkileyebilir, etkilenebilir, hatta sosyal denklemleri değiştirebilir. Hikayedeki bu değişiklikler, hikayeyi küçük ve büyük farklılıklara göre sınıflandırmamızı mümkün kılmıştır. Mit ve efsanelerin ana temaları dört kategoriye ayrılır. Yaratılış, bolluk, kurtuluş ve kahramanlık. Diğer her tema ise bu dört türden kaynaklanır ve hikayenin diğer biçimlerini ortaya çıkarır.
Mitler iki kısma ayrılıyor. Yaratılış, tanrı, ölüm ve benzeri konular hakkında yer alan mitler ve insanlar ve sosyal hayatları, başlarından geçen olayları ve üzüntüleri, acıları ve sevinçleri, kahramanlıkları ve başarısızlıkları ile ilgili olan mitler. Her iki kategorinin de temel özelliği hayali olmalarıdır.
Mitin kalbinde her zaman çelişkiler vardır. Bir yandan her milletin kutsal ve kahramanlık hikayelerini içerirken, diğer yandan hayali, amiyane ve bazen de istenmeyen hikayeleri içerir. Ancak her iki türün de değerli ve önemli olduğunu unutmamalıyız. Sanki 20. yüzyılda kültür bilimcileri bu hikayelerin değerini anlamış ve onlara yeni bir bakış açısıyla bakmaya başlamışlardır.
Bu kesimin araştırmaları mitlerin ve efsanelerin gerçeğe yönelik yeni bakışlar ve görüşler içerdiğini, insanların tavırlarına etki bırakan insan hayatın dokularının bir parçası olduğunu gösteriyor. Bu kaynaklar değerler ve adabın da varlığını açıklamaktadır. Bu bakışa göre mitoloji bilimi, mitleri tanıyan, tanımlayan, sınıflandıran ve köklerini arayan ve analiz eden bir bilim olarak şekillenmiştir. Mitoloji kademeli olarak antropoloji, dini ve mezhepsel araştırmalar, edebiyat, din tarihi ve benzeri gibi bilimlerle ilgili bağdaştırılmaktadır.
Günümüzde mitler ve efsaneler, edebi ve sanatsal eserlerin analizinde ve incelenmesinde önemli bir konuma sahiptir. Mitolojik eleştiri ise diğer edebi türler arasında yerini almıştır. Bu doğrultuda birçok şair ve yazar da geçmişteki efsaneleri canlandırmaya ve yeni bakış açısıyla onlara bakmaya çalışmışlardır.
Mitler insan ilişkilerine ve ahlaki ilkelerinin oluşumunu yansıtır ve iyi ile kötü, zevk ve kader, sevgi ve nefret, doğru ile yanlış arasındaki net ayrımı yapan temel değerleri içeriyor. Roman mitolog Mircea Eliade'ye göre mit son derece karmaşık bir kültürel gerçekliktir. Efsaneler ilk çağlarda yaşananları anlatır ve başlangıç zamanına aittir. Efsaneye göre doğaüstü varlıklar kendi gerçeklikleriyle hareket ederler.
Bu nedenle mitler ilk çağlar ile ilgili olduğu için kimileri onu kutsal tarih olarak yorumlamaktadır. Efsaneler doğaüstü varlıkların gücü ve onların başyapıtları hayattaki her insana örnek olabilecek şaheserler ile ilişkilidir. Eski çağlarda yaşamış insanlar için efsane hikayeden daha önemliydi. Örneğin bir kabile balıkçılık yaparak yaşar çünkü efsanevi zamanlarda doğaüstü varlıklar atalarına, babalarına balık tutmayı ve pişirmeyi öğretmiştir.
Geçmişteki efsaneler genellikle efsane anlatıcıları tarafından anlatılırdı. Örneğin Eşkaniler veya Arşaklar döneminde gezici efsane anlatıcıları olan Gusanlar, kahvelerde gezinen kısa anlatıcıları olan Semerler sokaklarda ve meydanlarda hikayeler ve mitleri anlatırlardı. Bu kişiler hikayedeki durumlarını en iyi şekilde bilip onu kendi yöntemlerine göre rivayet ederlerdi.
İran'da Areş Kemangir olarak bilinen okçu Areş, Teberistan bölgesi İran ve dünyanın en ünlü ve anlamlı mitlerinden biridir. Areş efsanesi, ülkesinin ve halkının gururu ve özgürlüğü için hayatını feda eden bir kahramanın gururlu duruşu ve sevgisinin hikayesidir.
Areş Kemangir veya okçu Areş, eski İran mitlerinden birinin adıdır. Efsanelere göre Kuzey İran'da Teberistan ahalilerinden biridir. Hikayesi Menüçer Peşdadi saltanatı sırasında Turan ile İran savaşında Efrasiyab'ın İran birliklerini bugünkü Mazenderan bölgesi olan Teberistan'da kuşatması ile başlar. Uzun süren kuşatma sürer. Turan ordusunun başarısızlığı ve ayrıca Elborz dağlarının sırtında Turan ordusunun kuvvetlerinin yıpranması nedeniyle Menüçer nihayet barış teklif eder ve Turanlılar uzlaşma teklifini kabul ederler. İranlı okçunun Elborz Dağı üzerinden ok atıp okun düştüğü yerin İran ile Turan arasındaki sınırın olacağını kararlaştırırlar. İran'ın kahramanlarından Areş Kemangir bunu yapmak için gönüllü olur. Demoven zirvesine çıkar ve okunu fırlatır. Atılan ok, sabahtan akşama kadar yol alır ve İran ve Turan sınırındaki Ceyhun veya Amu Derya nehri boyunca bir ceviz ağacına saplanır.
Bu efsanenin bazı versiyonlarında İran mitolojisinde bir melek olan Sependar Mezgan'ın Areş'e ok veya yay verdiği ve onu bu ok uzaklara gidecek ama onu kullanan ölecek söylediği belirtilmektedir. Buna rağmen Areş vatanına ve milletine olan sevgisinden dolayı o yayı ve oku kullanmayı kabul edip ölümü göze alır. Efsaneye göre Areş oku fırlattıktan sonra yorgunluktan ölür. Varlığını oka adar. Vücudu parçalanarak İran'da dağılır. Ve canı okla beraber gider. İranlılar Areş efsanesini her zaman gururla anarlar ve ismini duyunca tarih boyunca ulusal kahramanlara olan saygıları uyanır.
Muhterem dinleyiciler, kitabın konu isimli dizi sohbetimizin 28. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parstoday.com'dan bizleri takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 ve çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.
Thank you.